Word Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Yeşaya 60. bölüm 15. ayette kimsenin uğramadığı, terk edilmiş, nefret edilen bir yer olduğun halde seni sonsuz bir övünç kaynağı, bütün kuşakların sevinci kılacağım diyor. Yeşaya'nın 2. bölümde dediği gibi Yeruşalim yeryüzünün merkezi olacaktır. O günde pek çok bereket gelecek. Yeşaya 60. bölüm 16. ayette uluslar ve krallıklar bir anne gibi seni emzirecekler. O zaman bileceksin ki seni kurtaran Rab, seni fidye ile kurtaran Yakub'un güçlüsü benim. Yeruşalim'in uluslar tarafından alınıp götürülen zenginlikleri faiziyle birlikte geri verilecektir. Yeşaya 60. bölüm 17. ayette sana tunç yerine altın, demir yerine gümüş, ağaç yerine tunç, taş yerine demir getireceğim. Barışı yöneticin, doğruluğu önderin yapacağım diyor. Günümüzde bu ülkede tunçtan yapılmış bir sürü şey görmemiz ilginçtir. Mısır ve Lübnan marketleri tunçtan yapılmış pek çok şey satmaktadırlar ama gelecekte bunların yerini gümüş ve altından yapılmış şeyler alacaktır. Yani değerli metaller yeniden sıradan şeyler durumuna gelecek. Şimdi gerçekleşecek başka bazı harikulade şeylere dikkatinizi çekmek istiyorum. Yeşaya 60. bölüm 19 ila 20. ayetlerde gündüz ışığın güneş olmayacak artık. Ay da aydınlatmayacak seni. Çünkü Rab sonsuz ışığın, Tanrın görkemin olacak. Artık güneşin batmayacak, ayın çekilmeyecek. Çünkü Rab sonsuz ışığın olacak, sona erecek yaz günlerin, diyor. Dünyanın ışığı İsa orada olacaktır. O aynı zamanda Yeruşalim'in de ışığıdır. Evrenin köşelerinde artık sokak lambalarına ihtiyaç kalmayacak. Ne de olsa güneş de, ay da, aylar da evrenin sokak lambalarıdır. Günah geldiğinden ötürü Tanrı evreni çok iyi aydınlatmamıştır ama o günde ışıklar pırıl pırıl yakılacaktır. Yeşaya 60. bölüm 22. ayette en küçük ailen beni bulacak. Sayıca en az olanı koca bir ulus olacak. Ben Rab, zamanı gelince bunu hızlandıracağım, diyor Tanrı. O gün geldiğinde insan kuvveti başka yollara, vitaminlere başvurmadan artacaktır. Rab İsa ruhun gayretli ama bedenin zayıf olduğuna dikkatimizi çekmişti. Kendi deneyimimde bedenimin bana ayak uyduramadığını görüyorum. Bedenimin çok daha hızlı hareket etmesini istiyorum ama bedenim beni yavaşlatıyor. Ancak gelecekteki o günde bunların hepsi düzeltilecektir. Cennetsel insanlar için olduğu gibi burada yeryüzünde de pek çok şey yenilenip düzelecektir. Yeşaya 61. bölümde özel vurgu Mesih'in ikinci gelişinde olmak üzere Mesih'in birinci ve ikinci gelişleri konu edilir. Rab İsa halka yönelik hizmetine bu bölümden aktarma yaparak başladığı için bu bölüm özellikle ilgi çekicidir. Bu bölüm dünyasal yararların merkezi İsrail olarak milenyumun tam bereketleriyle devam eder. Son parça bizlere milenyumun tam yararlarını aktarmaktadır. Mesih'in birinci ve ikinci gelişleri arasındaki ayrım Yeşaya 61. bölümde bizlere sunulur. Burada ilk üç ayette kutsal kitabın en dikkat çekici ayetlerinden birini görüyoruz. Ve bu kutsal kitabı doğru bir şekilde yorumlamamızda bizlere yardımcı olur. Yeşaya 61. bölüm 1 ve 2. ayetler şöyle yazar. Egemen Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjde iletmek için mesetti. Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için, tutsaklara serbest bırakılacaklarını, zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını, Rabbin lütuf yılını, Tanrımızın öc alacağı günü ilan etmek için, yas tutanların hepsini avutmak, Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak, kül yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı, çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek için Rab beni gönderdi. Öyle ki Rabbin görkemini yansıtmak için onlara Rabbin diktiği doğruluk ağaçları densin, diye yazar. Şimdi burada bizlere kutsal kitaba uygun bir yorum verilmektedir. Eğer İncil'i bilmeden bunu okursanız kimden söz ettiğini bilemezdim. Rab Yahve'nin ruhu üzerimdedir diyen kimdir? Eğer Rab İsa ise birinci gelişinden mi yoksa ikinci gelişinden mi söz eder? İncil'de Tanrı'nın açıklamasını görmekteyiz. Luka 4. bölüm 16 ila 19. ayetler arasına bakalım ilk olarak. İsa büyüdüğü Nasıra kentine geldiğinde her zamanki gibi Şabat günü havraya gitti. Kutsal yazıları okumak üzere ayağa kalkınca ona peygamber Yeşaya'nın kitabı verildi. Kitabı açarak şu sözlerin yazılı olduğu yeri buldu. Rabbin ruhu üzerimdedir. Çünkü o beni yoksullara müjdeyi iletmek için mesletti. Tutsaklara serbest bırakılacaklarını, körlere gözlerinin açılacağını duyurmak için, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak ve Rabbin lütuf yılını ilan etmek için beni gönderdi. Dostum şimdi eğer Yeşaya 61. bölüm 1, 2 ve 3. ayetlere yeniden bakarsanız, daha cümlesini bitirmemiş olduğunu görürsünüz. İsa Mesih okumaya neden devam etmedi? Cümlenin devamı Tanrımızın öc alacağı günü ilan etmek diyor. Neden bunu vaaz etmedi? Şuna dikkat edin. Kitabı kapattı diyor. Bu kesin bir davranıştır. Luka 4. bölüm 20 ila 21. ayetlerde ise sonra kitabı kapattı, görevliye geri verip oturdu. Havradakilerin hepsi dikkatle ona bakıyordu. İsa dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı diyor. Yeşaya'nın şimdiye kadar olan peygamberliği Mesih'in birinci gelişiyle gerçekleşmişti. Yeşaya Mesih'in birinci ve ikinci gelişi arasında bir ayrım yapmamıştı ama Rab İsa bu ayrımı yapmıştır. Yeşaya'nın peygamberliğinde Mesih'in birinci ve ikinci gelişleriyle ilgili küçük bir ayrım koyar. Küçük bir V'dir bu. Bu küçük V'nin 2000 yıl uzunluğunda olduğunu söyleyebiliriz. Peygamberler Mesih'in birinci ve ikinci gelişinden söz etmişlerdir. Bu iki büyük olayı gördüler ama aralarında yatan zamanın ne kadar olduğunu bilmiyorlardı. Elçi Petrus bunu onaylar. 1. Petrus 1. bölüm 10 ila 11. ayetlerde. Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler, bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler, araştırmalar yaptılar. İçlerinde olan Mesih'in ruhu, Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde, ruhun hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar, diyor Petrus. Petrus peygamberliğin Mesih'in çektiği acılardan ve Mesih'in yüceliğinden söz ettiğini söyler. Bunu Yeşaya'nın hem ilk ve hem de ikinci bölümlerinde görüyoruz. Peygamberler geleceğe bakarlarken çektikleri sıkıntıya örnek vermeye çalışacağım. Bulunduğum bir yörede dağ eteklerinden birkaç kilometre uzaklıkta bir dağ vardı. Dağın üzerindeki gözlemevi ve birkaç radyo istasyonunun antenini görebiliyordum. Bu dağın ardında bir dağ daha görebiliyordum. Bu da başka bir dağdır. İki dağ birbirine çok yakınmış gibi gözükür ama o dağların üzerine çıktım ve ikisi arasında en az 30-40 kilometre olduğunu anladım. Orada olmadıkça aralarındaki uzaklığı görmek neredeyse imkansız. Peygamberler vaadiydi, geleceğe bakıyorlardı. Mesih'in birinci ve ikinci gelişlerini gördüler. Belki Yeşaya'nın kafası biraz karıştı. Bir an Rabbin yüreği ezik olanların yaralarını saracağını, hapishanedekilerin kapılarını açacağını söylüyordu. Diğer yandan Tanrımızın öc alacağı günü de ilan ediyordu. Her ikisi birden nasıl olurdu da doğru olabilirdi. Eğer peygamber bizim bugün durduğumuz yerde dursaydı bunu anlardı. Bizler Mesih'in birinci ve ikinci gelişleri arasındaki vadideyiz. Dönüp Luka 4. bölüm 20 ila 21. ayetleri gerçekleştirmek ve Yeşaya 53. bölümde gördüğümüz gibi kurtarıcımız olarak çarmıhta ölmek için geldiği birinci gelişine bizler bakabiliriz. O dağın zirvesinin arkasında bir sonraki dağ Mesih'in ikinci gelişi vardır. Ancak o yeniden gelmeden önce kilise yeryüzünden alınacaktır. İsa Mesih Yuhanna 14. bölüm 3. ayette gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım demişti. Rabbin lütuf yılını Tanrımızın öc alacağı günü ilan etmek. Krallığını kurmak için yeryüzüne ikinci kez geldiğinde bunu bu şekilde yapacaktır. Bunu Tanrı'nın gazabının üzüm cenderesini çiğnediği 63. bölümde görüyoruz. Bu güzel bir manzara değil. Tanrı güzel olacağını söylemedi. Ama Mesih buradaki yeryüzündeki isyanı bastıracaktır. Bu küçük yeryüzü hala onun kontrolü altındadır. Emerson her şeyin semerin üzerinde oturduğunu ve insanlara bindiğini söylediğinde hatalıydı. Rab İsa Mesih semerin üzerindedir ve o yönetimdedir. O kraldır ve bir gün bütün isyanları bastırmak için gelecektir. O gün Tanrımızın öc alacağı gün olacaktır. Yas tutanlara avutmak. Öc gününü bildirdikten hemen sonra bütün yas tutanları, günahlarından ötürü yas tutanları, yüreklerinde daha iyi bir günün özlemini çekenleri ve ona itaat etmeyi isteyenleri avutacağını söyler. Sadece bütün yas tutanları değil, aynı zamanda Siyon'da bütün yas tutanları da avutacaktır. Yeşaya 61. bölüm 3. ayette kül yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı, çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek için Rab beni gönderdi. Öyle ki Rabbin görkemini yansıtmak için onlara Rabbin diktiği doğruluk ağaçları densin, diyor. Yeşaya'nın coğrafyayı iyi bildiğine inanıyorum. Ve Siyon dediğinde herhangi bir ülkedeki kentten değil, Siyon'dan söz ettiğinden eminim. Yeşaya, Yeruşalim'deki en yüksek yer olan Siyon'u iyi biliyordu. Şimdi kesinlikle Yahudilerden söz ederek şöyle der. Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak, kül yerine çelenk, yas yerine sevinç yağı, çaresizlik ruhu yerine onlara övgü giysisini vermek için Rab beni görevlendirdi. 63. bölümde çok daha fazla açılacak olan öc alma gününün ötesinde milenyumda barış ve bolluk olduğunu görebiliyoruz. Yeşaya çelenk ve küller sözleriyle oynamaktadır. Bu Tanrı'nın yargı yerine sevinç, iç çekme yerine şarkılar vereceği anlamına gelir. İç çekmeler ve yargıdan sonra sevinç ve şarkı gelecektir. Yeşaya 61. bölüm 4. ayette o zaman eski yıkıntıları yeniden inşa edecek. Çoktan viraneye dönmüş yerleri yeniden kuracak. Kuşaklar boyu yıkık kalmış kentleri onaracaklar, diyor. İsrail diyarına daha ona adensel güzelliğini geri verecek olan bir yüz gerdirme ameliyatı yapılacaktır. Günümüzde İsrail'de olup bitenler harika. Büyük İbrani bilgini Dr. Albright, 2500 yıldır ülkeleri dışında olan bir halk yeniden ülkelerinde olduğu için artık peygamberliğe inanmaktadır. Bu durum onun bir inanlı olmasını sağladı. Ancak bunun bu peygamberliğin gerçekleşmesi olduğunu söyleme konusunda çok dikkatli olmalıyız. Bu ayetin sözünü ettiği yüz gerdirme operasyonu milenyumun başında gerçekleşecektir ve bizler şu anda milenyumun başında bana göre değiliz. Yeşaya 61. bölüm 5. ayette yabancılar sürülerini güdecek, ırgatınız, bağcınız olacaklar, diyor. Bu bolluğun gerçek bir resmini oluşturur. Yeşaya 61. bölüm 6. ayette ise sizler ise Rabbin kahinleri, Tanrımızın görevlileri diye çağrılacaksınız. Ulusların servetiyle beslenecek, zenginlikleriyle övüneceksiniz, diyor. İnsanlar size Rabbin kahinleri diyecek. İsrail milenyumda bir inanlar kahinliği olacaktır. Ulusun tamamının kahinler olması Tanrı'nın ilk olarak planlamış olduğu plandır. Tanrı Mısır'dan çıkış 19. bölüm 6. ayette siz benim için kahinler krallığı, kutsal ulus olacaksınız. İsraillere böyle söyleyeceksiniz, demişti. Günahlarından ötürü buna hiçbir zaman erişememişlerdi ama milenyumda buna ulaşacaklar. Yeşaya 61. bölüm 7. ayette ise utanç yerine iki kat onur bulacaksınız. Aşağılanma yerine payınızla sevineceksiniz. Böylece ülkenizde iki kat mülk edineceksiniz. Sevinciniz sonsuz olacak, diyor. Yani İsrail'in payı sonsuz sevinç olacaktır. Sevinç doluluğunu yaşayacaklar. O gün muhteşem bir gün olacak. Yeşaya 61. bölüm 8. ayette ise çünkü ben Rab adaleti severim. Nefret ederim soygun ve haksızlıktan. Sözümde durup hak ettiklerini verecek, onlarla ebedi bir antlaşma yapacağım, diyor. O zaman yaşamları dinsel ayinlerini süsleyecektir. İsrail'in bütün dinsel ayinleri yerine getirdiği ama kalbi bunlarda olmadığından Tanrı'nın onu suçladığını pek çok ayette gördük. Gelecekteki o günde bu durum değişecektir. Yeşaya 61. bölüm 9. ayette ise soylarından gelenler uluslar arasında torunları halklar arasında tanınacak. Onları gören herkes Rabbin kutsadığı soy olduklarını anlayacak, diyor. Tanrı için gerçek tanıklar olduklarından Yahudi aleyhtarlığı sona erecek ve Yahudilerin yanında olma dönemi başlayacaktır. Günümüzde ne İsrail ne de kilise Tanrı'nın tasarlamış olduğunu gerçekleştirememektedir. Kilisenin Tanrı'nın programını izlediğine ve durumun Tanrı'nın olacağını söylediği şekilde gerçekleşeceğine inandığım halde bunun bugün böyle olmadığını söyleyebilirim. Tanrı bizlere Tanrı yolundaymış gibi görünüp bu yolun gücünü inkar edenlere karşı uyarır. Milenyumun sevinçleri de Yeşaya 61. bölümde kayıt altına alınmıştır. Yeşaya 61. bölüm 10. ayette Rab'de büyük sevinç bulacağım. Tanrımla yüreğim coşacak. Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, takılarını kuşanmış gelin gibi bana kurtuluş giysisini giydirdi. Beni doğruluk kaftanıyla örttü, diyor. Rab'de büyük sevinç bulacağım. Tanrımla yüreğim coşacak. Bence o zaman çok eğleneceğiz. Günümüzde daha çok Hristiyan'ın kiliseye gitmekten zevk almasını isterdim. Bunun daha çok tadını çıkartmalarını isterim. Kutsal kitap çalışmalarının hepimiz için heyecan verici bir deneyim olmasını istiyorum. Öyle olması da gerekir. Tanrı böyle olmasını tasarlamıştır. Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi, takılarını kuşanmış gelin gibi bana zafer giysisini, doğruluk kaftanını giydirdi, diyor. Burada Mesih konuşmaya devam eder ve bunu yaparken ona ait olan herkes övgü şarkısına katılabilir. Rab'de büyük sevinç duyacaklar o zaman. Günümüzdeki sorun birçok Hristiyanın Rab'de sevinememesidir. Çünkü onunla paylaşlıktan uzaktalar. Yaşamlarında günah var ve Tanrı'nın isteğinin dışındalar. Kendi istekleri doğrultusunda yaşamaya çabalıyorlar. Yeşaya 61. bölüm 11. ayette toprak filizlerini nasıl çıkartır, bahçe ekilen tohumları nasıl yeşertirse, egemen Rab de doğruluk ve övgüyü bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek, diyor. Sadece maddesel yararlar ve fiziksel düzenlemeler olmakla kalmayacak. O günde gerçek bereketler ruhsal olarak da dökülecektir.
Yeşaya 62. bölüm İsrail'in son zamanlardaki sevincini konu almaktadır. Bu beklenilen sevinç konusunda Mesih'in özlemi bu bölümde bizim önümüzdedir ve inanların kalbinde de bu sevinçler için bir özlem olmalıdır. Günümüzde inanlar arasında sorunlarımızdan kurtulabilmemiz için Mesih'in gelişini bekleme tehlikesi vardır. Bunu bir kaçış mekanizması olarak kullanıyoruz. İnsanlar gerçek zorluklara girerler ve sonra Rabbin gelip kendilerini bundan kurtarmasını beklerler. Ben ilahiyat fakültesine giderken öğrenci arkadaşlarımdan biri Avustralyalıydı. Çok güzel birisiydi ama fazla bir mizah anlayışı yoktu ve ben dahil diğer öğrenciler onunla dalga geçmeyi severdik. Bazı geceler yemekten sonra dışarı çıkıp gökyüzüne bakar ve keşke Rab gelse derdi. Bunu ertesi gün İbranice dersi olan gecelerde söylerdi. İbranice zor bir derstir ve Rabbin gelmesini istediğini söylediğinde aslında söylediği İbranice çalışmayı istemediğiydi. Ancak mezun olduğumuzda bir gün diplomasını aldı ve ertesi günde Almanya'dan gelen güzel bir kızla evlendi. Mezuniyetten bir gece önce dışarı çıkıp gökyüzüne bakarak umarım Rab birkaç gün daha gelmez dedi. Evet, çoğumuz böyleyiz. İşler kötü giderken Rabbin hemen gelmesini bekliyoruz çünkü zor durumdayız ve bundan kurtulmayı istiyoruz. Mesih'in İsrail için büyük bir arzusu vardır. Yeşaya 62. bölüm 1. ayette zaferi ışık gibi parlayıncaya, kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek Siyon uğruna susmayacak, Yarışülim uğruna sessiz kalmayacağım diyor. Günümüzde Yarışülim'in huzurunun olmamasının nedeni Mesih'in orada olmamasıdır. Tanrı'nın sağında oturmakta o şehri doğruluk için yönetmenin özlemini çekmektedir. Dilerseniz şehre kent diyebilirsiniz ama şu anki durumuyla kutsallıktan çok uzaktır. Ancak bir gün yeniden kutsal olacaktır ve orduların Rabbinin gayreti bunu gerçekleştirecektir. İnsanlar krallığı oluşturamazlar ve Birleşmiş Milletler de bunu yapamayacaktır. Bu artık ortada. Bu dünyada ondan başka kimse huzuru getiremez. Sadece orduların Rabbinin gayreti bunu gerçekleştirebilecektir. Peygamber Yaşaya'nın kalbi yeryüzünde Tanrı yolunda yürüyen herkesinki gibi bu özleme katılmaktadır. Bütün yaratılış ve bütün inanlılar geleceği düşündükçe içinde bulundukları durumda inlerler. İnanlı yolcu bu dünyasal yolculuktan yoruldunuz mu? Ve babanın evinde paydaşlığı arzuluyor musunuz? Bu her inanlının üzerinde düşünmesi gereken sorudur. Yeşaya 62. bölüm 2. ayette uluslar senin zaferini, bütün krallar görkemini görecek. Rabbin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın diyor ayette. Yeni bir yürek, yeni bir durum, yeni bir yeryüzü ve yeni bir doğruluğa yeni bir at gerekmektedir. Yeni uğurun neye benzeyeceğini bilmiyorum ama eski uğurun gitmiş olacağına seviniyorum. Bizler yeni olacağız ve yeni Yarışülim'de yaşayacağız. Burada bizlere gelecek hakkında harika bir resim sunulmaktadır. Kurtarılış sadece kiliseyi değil, İsrail ulusunu ve bu yeryüzünde içerir. Şimdi hepimiz o büyük kurtuluş gününü bekleyerek inliyor ve sıkıntı çekiyoruz. Yeşaya 62. bölüm 3. ayette Rabbin elinde güzellik tacı, Tanrı'nın elinde krallık sarığı olacaksın, diyor. Buradan da anlıyoruz ki İsrail'in yeni bir konumu olacaktır. Yeşaya 62. bölüm 4. ayette artık sana terk edilmiş, ülkene virane denmeyecek. Bunun yerine sana sevdiğim ülkene evli denecek. Çünkü Rab seni seviyor, ülken de evli sayılacak. İsrail terk edilmişti. Mesih'in çarmıha gerilmesinden beri bu İsrail'in resmi ve ismidir. Günümüzde o diyara baktığımızda aklınıza gelen tek sözcük terk edilmiş, kederli ve yalnızdır. Bu diyarın şu anki tanımıdır ama gelecek olan krallıkta İsrail'e zevk ve sevinç veren anlamına gelen Hepziba denilecektir. Çok güzel bir yer olacak. İsrail'i bugünkü haliyle sevmediğimi söylemiştim ama gelecekteki o günde çok hoş bir yer olacağını da söylemem gerekir. Ve topraklarına da evlenilecek. Yani kral onu korumak için orada olacaktır ve onun varlığı sevinç getirir. Yaşaya 62. bölüm 5. ayette bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse oğulların da seninle öyle evlenecek. Güvey gelinle nasıl sevinirse Tanrın da seninle öyle sevinecek diyor. Tanrı bir güveyin geliniyle sevindiği gibi İsrail de sevinecektir. Tabii ki milenyumun beklenişi Yaşaya 62. bölüm 6 ve 7. ayetlerde bize ifade edilir. Şöyle yazar 6 ve 7. ayetlerde. Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim. Gece gündüz hiç susmayacaklar. Ey Rabbe sözünü anımsatanlar. Yeruşalim'i pekiştirene, onun yeryüzünün övüncü kılana dek durup dinlenmeden Rabbe yakarın. Ona rahat vermeyin diyor. Bu özlem bir nevi bulaşıcıdır. Susayan can bir şey içmenin özlemini çeker. Doğru düşünen her insan Yeruşalim'in esenliği için dua edecek ve orada esenlik olacak günün özlemini çekecektir. Tanrı yönetme hakkı kendine ait olan kişi gelene kadar bu sistemin bu şekilde devam edeceğini söyler. Gelecekteki o gün için bildiri vardır Yeşaya 62. bölümde. Şimdi gelecekteki o günün bildirisine bakalım. Yeşaya 62. bölüm 11. ayet. Rab çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu. Siyon kızına işte kurtuluşun geliyor deyin. Ücreti kendisiyle birlikte ödülü önündedir. Bu bildiri bu ayetin belirttiği gibi içinde bulunduğumuz zamana uygun. İsrail'in kurtuluşu Tanrı'nın kurtuluş için olan planının tamamının bir parçasıdır. Müjdeyi her İsrailliye sunmalıyız. Mesih bugün onların kurtarıcısıdır. Ve Mesih'in ikinci gelişi, Mesih'in yeryüzünde krallığını bu insanlar için kurmak için ikinci kez gelişi anlamına gelir. Yeşaya 62. bölüm 12. ayette Siyon halkına Rabbin fidyeyle kurtardığı kutsal halk diyecekler. Ve sen Yeruşalim, aranan terk edilmemiş kent diye anılacaksın. Bugün İsrail'e kutsal bir halk denilemez. Bugün kurtarılmış değillerdir. Yeruşalim şu anda terk edilmiş bir şehirdir ama durumun değişeceği gün gelecektir. Tanrı'nın kurtuluşunun deneyimi İsrail ulusunda ve fiziksel olarak yeryüzünde bir değişimi oluşturacaktır. Halka kutsal halk denilecek ve diyar çok istenilecektir. Günümüzde bunun tam tersini görüyoruz. Çok görkemli bir geleceğimiz olacaktır.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.